Ayrım 39.
Sayfa numarası 401. İşte Lothlórien Ormanı, dedi Legolas. Halkımın mekanlarının en güzelidir orası. Oranın ağaçları gibi ağaç hiçbir yerde bulunmaz. Çünkü güzün yaprakları düşmez, altına dönüşür. Ancak bahar gelip yeni yeşiller açınca dökülür bu yapraklar. Dallar da gümrah sarı çiçeklerle dolar. Ormanın zemini de altın rengi olur, tavanı da. Sütunları ise gümüştendir. Çünkü ağaçların gövdeleri hem pürüzsüzdür hem de gridir. Böyle söyler bizim kuyut ormandaki şarkılarımız hala. O ormanın çatısı altında olsaydım, mevsimlerden de bahar olsaydı gönlüm sevinirdi. Benim gönlüm kışın bile sevinecek, dedi Aragorn. Ama ormana daha çok miller var. Haydi acele edelim. Frodo ile Sam bir müddet diğerlerine ayak uydurmayı başardılar. Fakat Aragorn grubu büyük bir hızla götürüyordu. Ve bir süre sonra iki yaralı geri kalmaya başladı. Sabahın erken vakitlerinden beri bir şey yememişlerdi. Sam'in yarası ateş gibi yanıyor, başı dönüyordu. Parlayan güneşe rağmen Moria'nın ılık karanlığından sonra rüzgar soğuk gibiydi sanki. Sam ürpermekteydi. Frodo'nun ağrısı da her adımda biraz daha artıyor, nefes almakta zorlanıyordu. Sonunda Legolas dönüp onların artık iyice geride kaldıklarını görünce Aragorn'u uyardı. Diğerleri durdular. Aragorn Boromir'e de seslenerek geriye koştu. ''Özür dilerim Frodo'' diye haykırmaktaydı üzüntüyle. ''Bugün o kadar şey oldu ve acele gitmemiz o kadar önemli ki senin yaralı olduğunu unuttum. Senin desem. Keşke seslenseydiniz. Moria'nın bütün orkları peşimizde olsa bile sıkıntınızı azaltacak bir şeyler yapmamız gerekirdi. Haydi, az ileride biraz dinlenebileceğimiz bir yer var. Orada sizin için elimden geleni yaparım. Gel Boromir, onları taşıyacağız.'' Kısa bir süre sonra batıdan doğru gelip köpüklü suyun aceleci gümüş damarına ekleyen başka bir dereye rast geldiler. Böylece büyüyen nehir, rengi yeşile dönük bir kayanın üzerinden çavlan yapıp köpürerek küçük bir vadiye iniyordu. Vadiyi kısa boylu, beli bükük köknarlar sarmıştı. Dik yamaçları ise geyik dilleriyle çay üzümü çalılarına bürünmüştü. Aşağıda derenin parlak çakıl taşları üzerinden gürültüyle aktığı bir düzlük vardı. Burada dinlendiler. Artık öğle vaktini geçeli hemen hemen 3 saat olmuştu ve kapılardan sadece birkaç mil uzaklaşabilmişlerdi. Güneş batıya doğru dönmeye başlamıştı bile. Gimli ile iki genç hobbit, fundalık ve köknar odunlarından bir ateş tutuşturup su çekerken Aragorn da Sam ile Frodo'nun yaralarına baktı. Sam'in yarası derin değildi ama kötü görünüyordu ve yarayı incelerken Aragorn'un yüzü ciddileşmişti. Biraz sonra rahatlamış bir şekilde başını kaldırdı. ''Şansın varmış Sam'' dedi. İlk orkunu öldürmek çok kişiye daha pahalıya patlamıştır. Ork silahlarının açtığı yaralar genellikle zehirlidir. Ama bunda zehir yok. Ben bakımını yaptıktan sonra kolayca iyileşecektir sanırım. Gimli suyu ısıtınca yıka yaranı. Kesesini açıp buruşmuş birkaç yaprak çıkardı. Bunlar kuru, tesirleri biraz azalmıştır dedi. Fakat fırtına tepesi yakınlarında topladığım atelas yapraklarından bir kısmı hala burada işte. Birini suyun içine ufalayıp yarayı iyice yıkayın. Ben de sonra sararım. Şimdi sıra sende Frodo. Ben iyiyim dedi giysilerine dokunulmasını pek istekli olmayan Frodo. Biraz yemek biraz da istirahat yetti bana. Hayır dedi Aragorn. Şu örsle çekicin sana ne yaptığına bir bakmamız lazım. Ben sağ kalmış olduğuna bile inanamıyorum hala. Frodo'nun eski ceketini ve yıpranmış tüneyini nazikçe sıyırdı ve hayretle nefesini tuttu. Sonra güldü. Gümüş yelek gözleri önünde çırpıntılı bir deniz üzerindeki ışık gibi parlamaktaydı. Dikkatlice çıkartıp havaya kaldırdı. Yeleği süsleyen değerli taşlar yıldız gibi ışıldadı. Halkaları göl üzerinde yağmuru andıran bir sesle titreşti. ''Bakın dostlarım'' diye haykırdı. ''Burada elf prenslerine layık güzel bir hobbit derisi var. Hobbitlerin böyle derileri olduğu bilineydi, orta dünyanın bütün avcıları şaira akın ederdi.'' ''Ve dünyadaki bütün avcıların orkları da bir işe yaramazdı.'' dedi hayranlıkla zırha bakı kalan Gimli. ''Bu Mithril zırhı, Mithril. Bu kadar zarifini ne gördüm ne duydum. Gandalf'ın sözünü ettiği zırh bu mu? Az bile söylemiş. Fakat münasip bir armağanmış doğrusu.'' ''Ben de Bilbo ile o küçük odasına kapanıp ne yaptığınızı merak edip duruyordum.'' dedi Merry. ''Bizim ihtiyar hobbit çok yaşasın. Onu her zamankinden çok seviyorum. Umarım ona olanları anlatma fırsatımız olur.'' Frodo'nun sağ yanında ve göğsünde kararıp morarmış bir çürük görünüyordu. Zırhın altında yumuşak deriden bir gömleği vardı. Fakat bir noktada halkalar bundan geçerek etine batmıştı. Sol yanında da duvara çarptığı yer berelenip çürümüştü. Diğerleri yemeği hazırlarken Aragorn atelaslı suyla yaraları yıkadı. Keskin bir rahiya bütün vadiye yayıldı. ve dumanları tüten suyun üzerine kim eğildiyse kendisini canlanmış ve güçlenmiş hissetti. Kısa bir süre sonra Frodo acısının geçtiğini fark etti. Nefesi de rahatlamıştı. Gene de daha birkaç gün tutuk tutuk ve bereli kalacaktı. Aragorn, Frodo'nun böğrüne yumuşak bezlerden bir destek yaptı. ''Zırh harikulade hafif dedi. Eğer taşıyabileceksen yine giy. Üstünde böyle bir şey olduğunu bilmek içimi rahatlatıyor. Uyurken bile çıkarma. Tabii bir süre için emniyette olacağın bir yere yolun düşerse o başka. Ama maceran devam ettiği sürece bu pek sık rast gelmeyecektir.'' Yemeklerini yedikten sonra grup yola devam etmek için hazırlandı. Ateşi söndürüp bütün izlerini sakladılar. Sonra vadiden tırmanıp çıkarak tekrar yola vurdular. Çok gitmemişlerdi ki güneş arkalarında batı tepelerinin arkasına gömüldü ve yamaçlardan büyük gölgeler sokuldu. Alacakaranlık ayaklarını örttü. Dereden sis yükseldi. Uzakta doğuda hayal meyal seçilen ovanın ve ormanın üzerine soluk akşam ışığı düşmekteydi. Artık rahatlamış ve oldukça canlanmış olan Sam ile Frodo diğerlerine ayak uydurabiliyorlardı. Böylece Aragorn sadece tek bir kısa molayla grubu hemen hemen 3 saat daha yürütmeyi başardı. Karanlıktı. Gece iyice çökmüştü. Bir sürü parlak yıldız vardı ama hızla küçülmekte olan ay geç vakitlere kadar görünmeyecekti. Gimli ile Frodo en gerideydi. Arkalarındaki yolda ses var mı diye kulak kabartmış, hiç konuşmadan sessizce yürüyorlardı. Sonunda Gimli sessizliği bozdu. ''Rüzgardan başka ses yok.'' dedi. ''Yakınlarda bir gul yabani varsa benim de kulaklarım odundan yapılmış demektir. Orkların bizi Moria'dan atmakla yetineceklere ümit edilebilir. Belki de bütün amaçları buydu. Yüzükle falan alakaları yoktu. Lakin orklar bir komutan kaybettiler mi, öcünü almak için düşmanlarını ovanın içlerine kadar takip ederler çokluk.'' Frodo cevap vermedi. Sting'e baktı. Kılıç sönüktü. Yine de bir şey duyar gibi olmuştu sanki. Etraflarına gölgeler düşüp artlarındaki yol kararır kararmaz o çabuk çabuk ayak pıtırtıları gene başlamıştı. O anda bile duyuyordu bu sesi. Hızla arkasına döndü. Geride iki minik parlak ışık vardı. Ya da bir an için olduğunu zannetmişti. Fakat bunlar hemen kenara çekilip gözden kaybolmuşlardı. ''Ne var?'' dedi cüce. ''Bilmiyorum.'' diye cevap verdi Frodo. ''Ayak sesi duyduğumu ve göz gibi bir ışık gördüğümü zannettim. Moria'ya ilk girdiğimiz andan beri kaç seferdir böyle oluyor.'' Gimli durup yere eğildi. ''Bitkilerle taşların akşam muhabbetinden başka bir şey duymuyorum.'' dedi. ''Gel, acele edelim. Diğerleri gözden kayboldu.'' Gece rüzgarı vadiden yukarı serin serin eserek karşılamaktaydı onları. Önlerinde geniş, gri bir gölge yükseliyordu. Meltem'deki kavaklar gibi bitmek tükenmek bilmeyen bir yaprak hışırtısı duyuyorlardı. ''Lothlórien!'' diye haykırdı Legolas. ''Lothlórien! Altın ormanın çatısı altına vardık. Ne yazık ki kış!'' Yolun ve bir anda geniş dalların gölgesine dalan derenin üzerine kemer olmuş ağaçlar gecenin altında önlerinde upuzun yükselmekteydi. Yıldızların loş ışığında ağaçların gövdeleri gri, titreşen yaprakları ise açık altın renginde görünüyordu. ''Lothlórien'' dedi Aragorn. ''Ağaçlar arasındaki rüzgarın sesini yeniden duymak ne hoş. Kapılardan ayrılalı hala 5 fersahtan ancak biraz fazla oldu. Ama daha fazla yürüyemeyiz. Bu gece burada elflerin faziletlerinin bizi peşimizdeki tehlikeden koruyacağını ümit edelim. Tabii eğer kararan dünyamızda burada hala elf kalmışsa dedi Gimli. Benim halkım yüzyıllarca önce üzerinde gezindiği bu topraklara çoktandır ayak basmadı dedi Legolas. Lakin Lórien'in henüz terk edilmemiş olduğunu işitiyoruz. Çünkü burada kötülükleri bu topraktan uzak tutan gizli bir güç mevcutmuş. Mamafi buranın halkı nadiren ortaya çıkar. Belki de artık ormanın derinliklerinde, kuzey sınırından uzakta yaşıyorlardır. Gerçekten de ormanın derinliklerinde yaşıyorlar dedi Aragorn ve sanki içinde bir hatıra kımıldanmış gibi iç çekti. Bu gece kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Biraz daha yürüyüp iyice ağaçların arasına girelim. Sonra yoldan saparak dinlenecek bir yer ararız. İleriye doğru bir adım attı. Fakat Boromir kararsız bir ifadeyle kala kalmıştı. Aragorn'un peşine düşmek yerine başka bir yol yok mu diyordu. ''Bundan daha güzel ne yolu isterdin ki?'' dedi Aragorn. ''Kılıçlar içinden geçiyor olsa bile basit bir yolu tercih ederdim.'' dedi Boromir. ''Bu grup acayip yollara sevk edildi hep ve şu ana dek talihi hep ters gitti. Reim hilafına Moria'nın karanlığından geçtik. Zararlı çıktık. Şimdi de Altın Orman'a girmemiz lazım diyorsun. Fakat o tehlikelerle dolu ülkenin namı bilinir Gondor'da. Derler ki girenlerin çok azı dışarı çıkabilirmiş. O çok azında her birine bir ziyan gelmiş.'' ''Ziyan gelmiş deme, değişmiş de. Belki o zaman dediğin doğru olur.'' dedi Aragorn. Fakat bir zamanlar Arif olanların şehrinde Lothlórien hakkında kötü konuşuluyorsa Gondor'da irfan azalmakta demektir Boromir. Sen neye istersen ona inan ama bundan başka yolumuz yok. Moria kapısına geri dönmek ya da yolu olmayan dağlara tırmanmak veya Ulu Nehri tek başına yüzüp geçmek istiyorsan o başka. O halde düş önümüze dedi Boromir. Fakat tehlikeli bir yer bu. Tehlikeli tabii ki dedi Aragorn. Hem güzel hem tehlikeli. Ama sadece kötüler ya da yanlarında biraz da olsa kötülük taşıyanlar korksun. Gelin. Ormanın içinde bir milden biraz fazla ilerlemişlerdi ki yeniden batıya dağlara doğru tırmanan ağaçlarla örtülü yamaçlardan hızla aşağıya akan bir dereye rast geldiler. Sağ taraflarında gölgeler içinde bir çağlayandan döküldüğünü duyabiliyorlardı derenin. Önlerindeki yolu kesen aceleci karanlık suları ağaçların kökleri arasında loş birikintilerde girdaplanarak gümüş damalarına katılmaktaydı. İşte Nimrodel dedi Legolas. Bu dere hakkında orman elfleri bir sürü şarkılar yakmışlardı. Biz de hala bunları kuzeyde söyleyip çağlayanlardaki gök kuşaklarını, köpükleri içinde yüzen altın çiçeklerini hatırlarız. Artık her şey karanlık. Nimrodel köprüsü de yıkıldı. Ayaklarımı suya sokacağım. Çünkü bu suyun yorgunluğu aldığını söylerler. Yürüyüp dik dere yatağından indi. Dereye adım attı. Beni izleyin diye bağırdı. Su derin değil. Gelin karşıya geçelim. Diğer kıyıda dinlenebiliriz. Dökülen suların sesi uykumuzu getirir. Acımızı unutturur belki. Teker teker aşağı inip Legolas'ı izlediler. Frodo bir an derenin kenarında durup suyun yorgun ayakları üzerinden akmasını seyretti. Su soğuktu ama tertemiz dokunuyordu ayaklarına. İlerledikçe dizlerine kadar yükseldi. Ve Frodo yolculuğun kirinin de bütün yorgunluğunun da yıkanıp gittiğini hissetti. Bütün grup karşıya geçtikten sonra oturup dinlendiler ve biraz bir şeyler yediler. Legolas, Kuyut Ormanı'ndaki elflerin hep gönüllerinde sakladıkları Lothlórien'e dünya bu kurşuni rengi almadan önce Ulu Nehir'in yanındaki çaylara vuran güneş ve ay ışıklarına dair öyküler anlatmaktaydı. Zamanla bir sessizlik çöktü ve gölgeler içinde tatlı tatlı dökülen çağlayanın müziğini duydular. Frodo neredeyse suyun sesiyle karışmış şarkı söyleyen bir ses duyduğunu zanneder gibiydi. Nimrodel'in sesini duyuyor musunuz diye sordu Legolas. Size çok zaman önce yanında yaşadığı bu dereyle aynı adı taşıyan Nimrodel kızın şarkısını söyleyeceğim. Bu bizim orman dilimizde çok hoş bir şarkıdır. Ama artık Ayrık Vadide kimileri bunu Westron dilinde söylüyorlar. Yani şöyle. Üzerlerindeki yaprakların hışırtısı arasından ancak duyulan hafif bir sesle mırıldanmaya başladı. Bir zamanlar bir elf kızı vardı. Bir yıldızdı sanki gündüz parlayan. Ak mintanı altınla bastırılmıştı. Papuçları ise gümüş beyazından. Alnına bir yıldız iliştirilmişti. Bir ışık yanardı saçlarında. Tıpkı parıldayan güneş gibi Latiflorien'in altın dallarında. Saçı uzundu, bembeyazdı teni. Güzeller güzeliydi, hürdü. Rüzgarda bir ıhlamur yaprağı gibi hafifçecik yürürdü. Nimrodel çağlayanları yanındaki berrak ve serin suyun eteğinde saçılan gümüş gibi akardı sesi, parlayan gölün içlerine. Nerelerdedir bilinmez şimdi. Gölgede mi dolanır, gün ışığında mı? Çünkü Nimrodel kayıplara karıştı. Dağlarda kayboldu, gitti. Bir elf gemisi dağın rüzgardan koruduğu boz limanda. Onu günlerce bekledi durdu. Uğultulu denizin kıyısında. Bir gece bir yel esti gürleyerek. Kuzey topraklarından bu yana. Yükselen mette sürükleyerek. Götürdü gemiyi elf sahiplerinden uzağa. Soluktan yerinde gözden yitmişti kara. Kör edici su zerreciklerinden tüylerini püskürten dalgaların ardında. Batı gidiyordu dağlar ufukta. Amroth kaybolan sahile bir göz attı. Kabaran deniz kıyıyı örtüyordu ve bu imansız gemiye lanet etti. Nimrodel'den uzağa götürdüğü için onu. Bir elf kralıydı eskilerde, hükümdarıydı vadilerle ağaçların, altın rengi olduğu zamanlarda. Zarif Lothlórien'de bahar dallarının. Baktılar ki atlamış, yaydan çıkan ok misali. Dümen yekesinden denize. Rüzgardaki martı gibi dalmış gitmiş derinlere. Uçuşan saçlarının arasında rüzgar, etrafında parlıyordu dalgaların köpükleri. Uzaklarda güçlü ve zarif yüzdüğünü gördüler. Süzülerek gidiyordu sanki bir kuğu gibi. Ancak batıdan hiç haber gelmedi. Beri sahilde yaşayanlara bir daha hiçbir şey işitmedi. Elf halkı Amroth hakkında. Legolas'ın sesi zayıflayıp sustu. Gerisini söyleyemeyeceğim dedi. Bu şarkının sadece bir bölümü çünkü çoğunu unuttum. Uzun ve acıklıdır. Cüceler dağlardaki kötülüğü uyandırdığında Lothlórien'in çiçeklerin Lórien'inin nasıl kederle tanıştığını anlatır. Ama kötülüğü cüceler yapmadı dedi Gimli. Öyle demedim zaten. Yine de kötülük geldi diye cevap verdi Legolas hüzünle. Sonra Nimrodel soydaşı olan elflerin birçoğu yerlerini, yurtlarını terk etmişler. O da güneyde Akdağların geçitlerinde kaybolmuş, sevgilisi Amroth'un onu beklediği gemiye gelmemiş. Fakat bahar aylarında rüzgar taze yapraklarda estiğinde kendi adını taşıyan çağlayanlarda hala sesinin yankısı duyulabilir. Rüzgar güneyden gelince de Amroth'un sesi denizden çıka gelir. Çünkü Nimrodel elflerin Celebrant adını verdiği gümüş damarına akar. Celebrant, Ulu Anduin'e, Anduin'de Lorienli elflerin denize açıldığı Belfalas koyuna dökülür. Lakin ne Nimrodel ne de Amroth geri gelmiştir bir daha. Nimrodel'in çağlayanların yakınındaki bir ağacın dalları arasında bir ev kurduğu söylenir. Çünkü Lorien eliflerinin adeti böyledir. Ağaçlarda yaşarlardı. Belki hala böyledir. O yüzden onlara Galadrim yani ağaç halkı denir. Ormanlarının derinliklerinde ağaçlar çok büyüktür. Orman halkı cüceler gibi toprağı kazmazdı. Gölge gelinceye dek muhkem taş yapılarda inşa etmezlerdi. Ve bu ahir zamanda bile ağaçlarda ikamet etmenin yerde böyle oturmaktan daha emniyetli olduğu düşünülebilir dedi Gimli. Önce derenin üzerinden Gölgeli Dere Vadisi'ne doğru giden yola, sonra da başlarının üzerinde karanlık dallardan oluşan çatıya bakmıştı bunu söylerken. Sözlerin güzel bir öğüt taşıyor Gimli dedi Aragorn. Ev kuramayız ama bu gece Galadrimler gibi yapıp ağaç tepelerine sığınacağız. Burada yolun kıyısında haddinden fazla oturduk zaten düşüncesizce. Grup böylece yoldan ayrılıp gümüş damarından da uzaklaşarak dağ akarsuyu boyunca batıya, ormanın derinliklerindeki gölgelere doğru yöneldi. Nimrodel çağlayanlarından pek de uzak olmayan bir yerde kimileri akarsuyun üzerine eğilmiş ağaçlardan oluşan bir öbek buldular. Ağaçların ulu gri gövdeleri muazzam genişti. Boyları ise kim bilir nereye kadar uzanıyordu. Ben tırmanacağım dedi Legolas. Gerçi bu ağaçlar benim bilmediğim ağaçlar. İsimlerini şarkılarda duydum o kadar. Ama köküyle dalıyla ağaçlar benim için yuva gibidir. Melrin denir bunlara. Sarı çiçekleri açan bunlardır işte. Lakin bu cinse şimdiye dek tırmanmışlığım yoktu. Biçimleri nasıldır, nasıl büyürler şimdi göreceğim. Orasını bilmem de dedi Pippin. Kuşlardan başka kimse gece bunlarda dinlenebilecekse sahiden şapkamı çıkaracağım. Ben tünekte uyuyamam. Halkının adetlerine daha çok uyacaksa yerde bir kovuk kaz öylese dedi Legolas. Ama orklardan saklanmak istiyorsan pek çabuk ve derin kazman gerekecek. Tüy gibi sıçrayıp başının üzerinde göğe doğru yükselen ağaç gövdesinden bir dalı yakaladı. Fakat daha dala asıldığı anda üzerindeki ağaç gölgesinden bir ses duyuldu aniden. Daru diyordu ses emreden bir edayla. Legolas hayret ve korku içinde gerisin yere atladı. Ağacın gövdesine sokuluverdi. Kıpırdamayın diye fısıldadı diğerlerine. Öyle kalın, hiç konuşmayın. Başlarının üzerinde küçük kahkahalar yükseldi. Sonra başka bir berrak ses elf dilinde bir şeyler söyledi. Frodo söylenenin pek azını anlayabilmişti. Çünkü dağların doğusundaki orman halkının kendi arasında konuştuğu dil batıdakinden farklıydı. Legolas yukarı bakarak aynı dilde cevap verdi. Kim bunlar, ne diyorlar diye sordu Merry. Elfler dedi Sam. Seslerini duyamıyor musun? Evet elfler dedi Legolas. Ve o kadar ağır soluyormuşsunuz ki isteseler sizi karanlıkta bile vurabileceklerini söylüyorlar. Sam hemencecik ağzını eliyle kapadı. Lakin aynı zamanda korkmamanız gerektiğini de söylüyorlar. Çoktandır gözlüyorlarmış bizi. Nimrodel'in ötesinden benim sesimi işitip kuzeyli akrabalarından olduğumu anlamışlar. O yüzden akarsuyu geçmişimize engel olmamışlar. Sonra da şarkımı duymuşlar. Şimdi Frodo'yla yukarı tırmanmamı istiyorlar. Onunla ve yolculuğumuzla ilgili bazı haberler almış gibiler. Onlar ne yapacaklarına karar verinceye kadar da geri kalanlarınızın ağacın altında biraz bekleyip etrafı gözlemesini rica ediyorlar. Gölgeler içinden bir merdiven sarktı aşağıya. Gümüş gri renkli, karanlıkta pırıl pırıl parlayan bir ipten yapılmıştı. İnce göründüğü halde epey kişinin ağırlığını çekecek kadar sağlam olduğu fark ediliyordu. Legolas rahatlıkla tırmanıverdi. Frodo yavaş yavaş izledi onu. Sessiz solumaya çalışan Sam de peşinden geldi. Malorn ağacının dalları gövdeden neredeyse yere paralel olarak yayılıp yukarıya kıvrılıyordu. Fakat ana gövde tepeye doğru birçok iri dala ayrılmaktaydı ve bunların arasına ahşaptan bir platform ya da o günlerde söylendiği şekliyle bir filet yapılmıştı. Elfler bunlara talan derlerdi. Filetin girişi tabanındaki yuvarlak bir delikten ibaretti ve merdiven de buradan geçmekteydi. Frodo nihayet Flet'e vardığında Legolas'ı 3 elf ile baş başa oturmuş buldu. Elfler gölgeli gri giysilere bürünmüşlerdi ve ani bir hareket yapmadıkça ağaçların gövdeleri arasında fark edilmeleri mümkün değildi. Ayağa kalktılar. İçlerinden biri ince gümüşsü bir ışın yayan küçük bir lambanın örtüsünü açtı. Lambayı havaya kaldırıp önce Frodo'nun sonra da Sam'in yüzlerine baktı. Sonra ışığı yeniden örttü ve kendi elf dilinde hoş geldiniz dedi. Frodo duraksayarak karşılık verdi ona. Bu kez ortak dilde ağır ağır hoş geldiniz diye tekrarladı elf bunun üzerine. Çok nadiren kendi lisanımızdan başka bir lisan kullanırız. Çünkü artık ormanın derinlerinde yaşıyoruz ve diğer halklarla görüşmeye pek istekli değiliz. Kuzeydeki kendi akrabalarımız bile bizlerden koptular. Lakin yine de aramızdan bazıları havadis toplamak ve düşmanlarımızı gözetlemek için dışarıya gider ve başka ülkelerin lisanlarını bilir. Ben de bunlardan biriyim. Haldir'dir ismim. Kardeşlerim Rumil ile Orofin sizin dilinizi çok az konuşabilir. Lakin sizin gelişinize dair söylentiler duymuştuk. Çünkü Elrond'un habercileri gölgeli dere basamaklarından yurtlarına doğru giderken Lorien'den geçtiler. Hobbitler, namı diğer buçukluklar hakkında uzun yıllardır bir şey duymamıştık. Hala orta dünyada yaşıyor olduklarından haberimiz yoktu. Siz kötüye benzemiyorsunuz. Hem de bizim soyumuzdan bir elf ile birlikte geldiğinize göre yabancıları topraklarımızdan geçirmek adetimiz olmasa da Elrond'un rica etmiş olduğu gibi sizinle dost olmaya razıyız. Lakin bu gece burada kalmanız gerek. Kaç kişisiniz? 8 dedi Legolas. Ben, 4 hobbit, 2 insan ki bunlardan birisi batı illerden elf dostu Aragorn'dur. Arathorn oğlu Aragorn Lorien'de tanınır dedi Haldir. Ayrıca kendisi hanımımızın lütfuna mazhardır. O halde her şey yolunda. Lakin şimdilik sadece 7 kişiden söz ettiniz. 8.'si bir cüce dedi Legolas. Cüce mi dedi Haldir? Bu iyi değil. Karanlık günlerden bu yana cücelerle hiç irtibatımız olmadı. Yurdumuza girmeleri yasaktır. Onun geçmesine izin veremem. Fakat kendisi yalnız dağdan, Dain'in güvenilir halkından biridir. Üstelik Elrond'un da dostu dedi Frodo. Elrond bizzat seçti onu grubumuza. O da cesur ve sadık bir yoldaş oldu. Elfler kısık sesle kendi aralarında konuşup Legolas'ı kendi dillerinde sorguladılar. Pekala dedi Haldir sonunda. Hoşumuza gitmese de şöyle yapacağız. Eğer Aragorn ile Legolas ona mukayyet ve kefil olurlarsa geçebilir. Fakat Lothlorien'den gözleri bağlı olarak geçmesi gerekiyor. Lakin artık tartışacak vaktimiz yok. Sizinkiler yerde durmamalı. Büyük bir bölük Ork'un birkaç gün önce dağların eteğinden kuzeye, Moria'ya doğru gittiğini gördüğümüzden beri nehirleri gözlüyorduk. Kurtlar ormanın sınırında uluyorlar. Eğer gerçekten Moria'dan geldiyseniz tehlike pek uzakta olamaz. Yarın erkenden yolunuza devam etmeniz lazım. 4 hobbit buraya tırmanıp bizimle kalacak. Onlardan korkumuz yok. Yandaki ağaçta bir talan dağı var. Diğerleri orada konaklamalı. Legolas onlardan sizi sorumlu tutuyoruz. Eğer rast gitmeyen bir şey olursa bize seslenin ve o cüceye göz kulak olun. Legolas hemen Haldir'in mesajını iletmek için merdivenden indi. Kısa bir süre sonra da Merry ile Pippin paldır küldür yüksek flete tırmandılar. Nefes nefeseydiler ve enikonu korkmuş görünüyorlardı.